Yorumuna başladığım Ezra kitabı tarihler kitaplarının devamıdır ve İsa'dan önce 538 yıllarında Babil'den dönen, yani Babil'den Yeruşalim'e dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudilerin yaptıklarını açıklayan bir kitaptır. Bu yapılanlar şöyle sıralanabilir. Birincisi, Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor. Sonra tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor. Üçüncü olarak da yıllar sonra yasa bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kabilesi Yeruşalim'e dönüyor. Pers Kralı Koreş'in krallığının birinci yılında Rab, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözünü yerine getirmek amacıyla Pers Kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu. Pers Kralı Koreş şöyle diyor: Göklerin Tanrısı Rab, yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun. Yahuda'daki Yeruşalim kentine gidip İsrail'in Tanrısı Rabbin Yeruşalim'deki Tanrı'nın tapınağını yeniden yapsınlar. Krallığımda yaşayan yerliler sürgün oldukları yerlerde sağ kalmış olanlara altın, gümüş, mal ve hayvanlar sağlamakla birlikte Yeruşalim'deki Tanrı'nın tapınağına gönülden sunular sunsun. Böylece Yahudi ve Benyamin oymaklarının boybaşları, kahinler, leviller ve ruhları Tanrı tarafından harekete geçirilen herkes Rabbin Yeruşalim'deki tapınağını yeniden yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti. Komşuları gönülden verdikleri armağanların yanı sıra altın, gümüş, kaplar, mal, hayvan ve değerli armağanlarla onları desteklediler. Pers Kralı Koreş de Nebukadnezar'ın Yeruşalim'deki Rabbin tapınağından alıp kendi ilahının tapınağına koymuş olduğu kapları çıkardı. Bunları hazine görevlisi Mitredat'a getirerek sayımını yaptırdı ve Yahudi önderi Şeşbasar'a verdi diye okuyoruz. Ezra kitabının 1. bölüm ilk 8 ayetti. İlk 6 ayetin yorumuna daha önce zaten bakmıştık. Şimdi 7'den başlayayım. Pers Kralı Koreş de Nebukadnezar'ın Yeruşalim'deki Rabbin tapınağından alıp kendi ilahının tapınağına koymuş olduğu kapları çıkardı diyor. Şimdi Koreş tapınağın kaplarını nasıl elde etmişti? Yani Yeruşalim'deki tapınağın bu eşyalarını. Bu kaplar, hatırlayacaksınız, Babil Kralı Belşatsar'ın düzenlediği içki aleminde kullanılmıştır ve bu nedenle de Tanrı Babil'i Medlerle Farsların eline düşürmüştü. Daniel peygamber bu olayı şu sözlerle anlatıyor. Şarabını keyifle içerken atası Nebukadnezar'ın Yeruşalim'deki tapınaktan çıkarıp getirdiği altın ve gümüş kapların getirilmesini buyurdu. Sorduğum sorunun yanıtını burada okuyoruz. Yani Koreş Rab'in tapınağının kaplarını nasıl elde etmişti? Nebukadnezar'ın Yeruşalim'deki tapınaktan alıp getirdiğini söylüyor bize. Öyle ki kendisi, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içsinler. Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağından alınan altın kaplar getirildi. Kral, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içtiler. Şaraplarını içerken altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdüler. Bunu Daniel kitabı 5. bölüm 2-4 ayetlerinde okuyoruz. O aynı gece Babil kenti düşman orduları tarafından ele geçirildi. Fars kralları bu kapları bir tarafa kaldırdılar ve hiç kullanmadılar. Koreş kral olduğu zaman da bu kaplar oradaydı. Kaplar Tanrı'nın gözetimi altındaydı ve şimdi bu kutsal kaplar, tabi Tanrı'nın amaçları için kullandıklarından dolayı kutsal sayılan bu kaplar Yeruşalim'e geri dönen kahinlerin ve levillerin ellerine teslim edildiler. Burada ne diyor? Kutsal kaplar. Kutsal kaplar da ne demektir? Bunu anlayabilmek için kutsal sözüne bakmamız gerekir. Peki kutsallık ne demektir? Yeşaya peygamber orduların Rabbi kutsaldır, kutsaldır, kutsaldır. Bütün dünya onun yüceliğiyle doludur der. Yeşaya 6 ayet 3'te. Gerçek anlamda kutsallık sadece Tanrı'ya özgüdür. Tanrı'ya özgü kutsallıktan söz ederken aslında şu vurgulanmaktadır. Gücü sonsuz, güzelliği sonsuz, kötü olandan ayrı, pak, temiz, yüceliği sonsuz olan kutsal Tanrı. Eski antlaşmada günler, aletler, giysiler, binalar ve insanlar da kutsal olabiliyorlardı. Örneğin, Tanrı 7. günü kutsadı diye okuyoruz Yaratılış 2-3'te. Sonra Tanrı özel bir şekilde İbrahim'i ve onun soyunu seçti ve onlara kutsal olacaksınız çünkü ben kutsalım dedi. Leviler 19:1-2'de. İbrahim'in soyu öteki insanlardan daha iyi ve daha kusursuz değillerdi. Hayır, ama onları kutsal kılan Tanrı için seçilip ve Tanrı'ya ait olmalarıydı. Musa peygamber çağrıldığı zaman Tanrı ona yanan bir çalıda göründü. Tanrı Musa'ya dedi, ayaklarını çıkar çünkü üzerinde durduğun yer kutsaldır. O yer ne daha önce kutsaldı ne de daha sonra olacak. Ama Rabbin huzuru o yeri o anda kutsal kıldı. Rabbe tapınmak için eski antlaşma zamanlarında buhur yakılırdı. Kurban kesilirdi. Bu tapınmalarda kullanılan bütün aletler ve kaplar kutsal sayılıyordu. Çünkü onlar Tanrı'ya ve onun hizmetine ayrılmışlardı. Harun ve öteki kahinler Tanrı önünde tapınma hizmetine koyuldukları zaman özel giysiler giyerlerdi. O giysiler de kutsal sayılıyordu. İnsan ve hayvandan ilk doğanlar Rabbe takdis ediliyordu. Kahinler de kendilerini Rabbe takdis ediyorlardı. Mesken ve onun bütün takımları kutsanıyordu. Tapınma günleri de kutsal sayılırdı çünkü o gün Tanrı'ya ayrılmıştı. Demek ki bir insanın ya da bir maddenin kutsal olup olmadığı onun kime ait olduğuna, kimin hizmetinde bulunduğuna bağlıdır. Örnek olarak iki kabı düşünelim. İkisi aynı cinsten yapılmış, aynı şekilde, aynı büyüklükte, aynı değerde. İkisi de tertemizdir. Birisi Tanrı hizmetine ayrılmıştır. İşte bu kutsaldır. Ötekisi ise normal olarak kullanılmaktadır. O kutsal sayılamaz. Önemli bir nokta da şudur ki kutsal bir şey artık sadece Tanrı ve onun hizmetinde kullanılabilir. Onunla kötü adi işler yapılmamalıdır. İnsanların kutsal olmalarına gelince bu da Tanrı için seçilen, ayrılan insanlar demektir. Bunu İbrahim'in, Musa peygamberin ve diğer peygamberlerin yaşamlarında görmekteyiz. Tanrı'nın kendisi kurtardı, ayırdı, onları kendi halkı olarak seçti. Demek ki kutsayan, kutsal kılan Tanrı'nın kendisidir. Tanrı insanları istiyor, seçiyor, ayırıyor, kurtarıyor. Tanrı bizi kutsallığa çağırıyor ve bizi kutsal kılıyor ama zorlamıyor. Biz ona ait olmak, ona bağlanmak istemezsek o bizi özgür bırakır. Tanrı kutsaldır denildiği zaman Tanrı'nın her tür kutsal olmayan yani temiz, saf, pak, ışık, güzel, adil olmayan şeylerden ayrı olduğu anlaşılır. Tanrı eksiklikten, eğrilikten, bozukluktan ve her tür karanlıktan apayrıdır. O günahtan, yalandan, hileden, ikiyüzlülükten ayrıdır. Rab gururlu, kendi başına buyruk, övünen her şeyden ayrıdır. Tanrı gururlanmaz, övünmez, tersine o alçak gönüllüdür. Tanrı sevgidir, her çıkarcılıktan, bencillikten ayrıdır. Başkalarının çıkarı için özveriden çekinmez. Tanrı %100 adil ve adaletlidir. O tüm adaletsizliklerden, haksızlıklardan ayrıdır. Tanrı yaşamın özüdür. Ölümden, hastalıktan, çürük ve bozukluktan, geçicilikten ayrıdır. Tanrı zaman dışındadır. Kısacası o kutsaldır, kutsaldır, kutsaldır. Tanrı sözü ve vaatleri de kutsaldır. Çünkü Tanrı sadıktır, değişmeyendir. İşte Tanrı'nın kutsallığının bu yönü bizler için çok çok önemlidir. Tanrı bize bir gün evet, bir gün hayır demez. Bizi her gün aynı, değişmeyen sevgisiyle sever. Onun vaatleri, sözleri emindir, güvenilirdir. Bugün kurtuluşu verip yarın o kurtuluşu geri almaz. Bugün benimsin, seni bir paha karşılığında satın aldım deyip de yarın hoşuma gitmedi, bunları geri alıyorum demez. Tanrı'nın sözü, vaatleri onun yani Tanrı'nın kişiliğini yansıtır. Tanrı geçici, değişken değildir ki bugün böyle, yarın şöyle desin. Evet, kutsal Tanrı her tür sadakatsizlikten kesinlikle ayrıdır. Her tür dikkatsizlikten ve yorgunluktan, uykusuzluktan ayrıdır. Yeni antlaşmada kutsallık ilk başta insan için kullanılıyor. İnsanların kutsanması nazarı dikkate aldığımızda ilk önce görüyoruz ki Tanrı Mesih'i kendine ayırdı ve onu dünyaya gönderdi. Yani baba oğlunu bizi günahlarımızdan kurtarma görevi için kendine ayırdı. Mesih kendi kendini kutsadı. Yuhanna 17-19. Başka da işte Mesih halkını kutsal kılmak için kendini onlar yararına ayırıyordu. Kutsal kitaptan şunu da öğreniyoruz ki Mesih'in tüm inanlılarda kutsal kılınması gerektir. Yeni antlaşmada Tanrı ise aracılığıyla tüm ulusları, seni beni hepimizi kurtuluşa, ona ait olmaya, böylece kutsal olmaya çağırdı. İsa Mesih'in bizim yerimize ölmesiyle bizim ile Tanrı arasındaki günah duvarını yıktı. Böylece bizler günah yolumuzdan döndük ve Tanrımıza teslim olduk. Rab de bizi bağışladı. O bize, oğlum, kızım, artık benimsin, seni seviyorum, artık sen hiçbir kimseye değil, bana aitsin dedi. Biz de evet ya Rab, sana ait olmak istiyorum diye yanıt verdik. Tanrı ile antlaşmaya girdik. O bizim babamız oldu, biz de onun çocukları. Artık onun yüreğimizde oturmasını, yaşamımızı yönetmesini, onun için yaşayıp çalışmak istediğimizi söyledik. Tanrı da bu sözlerimizi önem aldı. İncil'de İsa Mesih'e iman edenlere kutsal deniliyor. Bu kutsallık Tanrı'dan bir armağandır. Kutsallığa erişmek için hiçbir şey yapmadık. Zaten yapamazdık da. Ancak Tanrımızın sevgisini kabul ettik. Evet, her İsa Mesih'e iman eden kimse kutsaldır. Ama bu demek değildir ki kusursuzdurlar. Hayır, Mesih imanlılarının, bizlerin yüzlerce eksiklikleri vardır. Ama önemli olan Rab'be ait oluşumuzdur. Yönetimi Tanrı'ya vermemizdir. İncil'de kutsallığın ardınca gidin diyor. Kutsallığın ardınca gitmek demek, hayatımızın her alanını, her yönünü, yani yüreğimizi Mesih'e teslim etmek demektir. Yüreğimizde bilmediğimiz yüzlerce, hatta binlerce köşe vardır, düzelecek. Yavaş yavaş Rabbimiz her birisini düzeltmek istiyor. Kutsallaşmak demek, İsa Mesih'e hayatımızda yer vermek demektir. Onun yönetimini sevinçle kabul etmek, onun bende görecek işine evet demektir. Yeruşalim tapınağından alınan bu kaplar Tanrı'ya ayrıldıkları için kutsaldılar. Ezra 1. bölüm 8. ayette şöyle diyor. Bunları hazine görevlisi Mitredat'a getirerek sayımını yaptırdı ve Yahuda önderi Şeşbasar'a verdi. Bu kaplar Yahudilere resmi bir yolla teslim edildikleri için kaplarla ilgili bazı ayrıntılara da yer verilmiştir. Sayım sonucu şuydu. 30 altın leyen, 1000 gümüş leyen, 29 tas, 30 altın tas ve birbirinin benzeri 410 gümüş tas, 1000 parça değişik kap. Altın ve gümüş eşyaların toplamı 5400 parçaydı. Sürgünler Babil'den Yeruşalim'e dönerken Şaşbasar bunların hepsini birlikte getirdi diyor Ezra 1. bölüm 9-11 ayetler arasında. Bu kaplar çok değerliydiler ve büyük bir hazine oluşturuyorlardı. Şimdi Yeruşalim'de yapılacak tapınağa gerekliydi. Yeruşalim'de yapılacak tapınağa geri konmak amacıyla oraya geri gönderiliyordu. İkinci bölümde Zerubbabel'in önderliğinde Yeruşalim'e geri dönüşü görüyoruz. Ezra kitabının ikinci bölümünde Zerubbabel'in önderliğinde Yeruşalim'e geri dönen kafilede bulunanların bir listesi verilmektedir. İkinci bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor, Babil kralı Nebukadnetsar'ın Babil'e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim'e ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndüler. Bunlar Zerubbabel, Yeşu, Nehemya, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilşan, Misbar, Bikvay, Rehum ve Bana'nın önderliğinde geldiler. Bu listeyi okumaya çalışmak iyi bir telavvuz çalışması olabilir. Babil tutsaklığından önceki Yahudi isimlerini telavvuz etmek, söylemek kolay değildi ama tutsaklıktan sonra bu isimleri okumak daha da zorlaşmıştı. Çünkü Fars ve Babil dilleri İbranice'yi büyük ölçülerde etkilemişti. Dikkat ederseniz ikinci ayette Nehemya adında birinden söz ediliyor. Bu Nehemya, kutsal kitapta adıyla anılan kitabı yazan Nehemya peygamber değildir. Nehemya kitabının yazarı olan Nehemya, Yeruşalim'e birinci kafileyle gitmemiştir. Yine bu ayette Mordekai adlı birinden söz edilmektedir. Ama bu Mordekai da Ester kitabında söz edilen Mordekai değildir. Okumaya devam ettikçe listede çok ilginç isimlerle karşılaşıyoruz. Örneğin Anatot. Bu kasabadan geri dönenlerin sayısı bir hayli çoktu. Bu kasabayı günümüzde görmek ilginçtir. Yeremye peygamber bu kasabada bir tarla satın aldığı için turist kafileleri bu kasabayı ilgiyle gezmek isterler. Anımsarsanız Yeremye peygamberin yaşadığı günlerde İsrailoğulları tutsaklığa götürülmenin eşiğindeydiler. Bu dönemde Yeremye peygamberin bir tarla satın almasını ben şahsen iyi bir yatırım olarak görmüyorum. Yeremye peygamber bu tarlayı satın aldığı zaman da İsrail'in geleceği tam bir belirsizlik içerisindeydi. Ama Yahuda'nın yeniden kuruluşunun bir belirtisi olsun diye Tanrı Yeremya'ya tarlayı satın aldırtmıştı. Yeremya'nın bu girişimi bir iman adımıydı, bir iman girişimiydi. Tanrı halkının geri döneceği vaadinde bulunmuştu ve gerçekten de geri döndüler. Bu Anatot adamları ya da Anatotlular bu tarla üzerinde yasal hak sahibiydiler. Çünkü Yeremya peygamber satın almış olduğu bu tarlayı onlara devretmişti. Şimdi onlar geri dönüp yasal olarak kendilerinin olan bu toprakları sahipleneceklerdi. Bu olayla ilgili bilgileri Yeremya kitabının 32. bölümünde okuyabilirsiniz. Bu kesimde bizim için birçok güzel ruhsal dersler bulunmaktadır. Atılan bütün bu adımlara bizler de katılabiliriz. Bunların bazıları tapınağı yeniden yaptılar. Bazıları Tanrı sözünü duyurdular. Bazıları müjdeci olarak gittiler. Bazıları gidenleri desteklediler. Burada çok harika, çok güzel olan bir şey var ki, günün birinde yaptıklarımızın karşılığı olarak ödüllendirileceğiz. Her insanın yaptığı iş ödüllendirilmek için dikkatle araştırılıp incelenecektir. Hepimiz Mesih'in hüküm kürsüsü önünde duracağız. Çünkü hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız diyor Elçi Pavlus 2. Korintoslar 5:10'da. Öyle ki herkes bedendeyken yaptığı iyi ya da kötü işlerin karşılığını alsın. Buna ek olarak herkesin yaptığı iş ortaya çıkacak. Çünkü o gün bu açıkça belirgin olacak. Çünkü ateş aracılığıyla açıklanacak bu. Herkesin nasıl iş yaptığını ateş sınayacaktır. Her kimin kurduğu yapı kalıcıysa o kişi karşılığını alacak. Öte yandan her kimin yaptığı iş yanıp giderse o kişi zararını çekecek ama kendisi kurtulacak. Ne var ki bu kurtuluş ateşten geçercesine olacaktır. Bu dünyada belki hiçbir zaman hüküm kürsüsü önüne çıkmadık. Belki de birçok yolsuzluklar yaptık ve kimse bilmedi. Ya da belki birçoğunuz böyle bir kürsü önünde durdu. Bir keresinde bir yolculuğum sırasında Korintos'tan geçtim ve orada bulunan hüküm kürsüsü önünde bir fotoğraf bile çektirdim. Ama kimse beni yargılamadı. Ne de bir ödül aldım. Ama günün birinde Mesih'in hüküm kürsüsü önünde bulunacağım. O gün Mesih'in beni suçlu çıkarmasını asla istemem. Yapmış olduğum her şeyin ağaçtan, samandan ve otlardan olduğunu duymak istemem. Gerçekten emeklerimizin hiçbirinin boşa havaya gitmiş olduğunu görmek veya duymak istemiyorum. Yüreğimin arzusu ve beklentisi yaptıklarım arasında birazcık da olsa değerli bir şeyin var olmasıdır. Her birimizin Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmamız gerektiğini söylerken, ki bunu Pavlos söylüyor, bunun kurtuluşla bir ilgisi yoktur. Mesih'e iman eden %100 kurtulmuştur. Ama burada konu edilen olay alınacak ödüllerle ilgilidir. Kurtuluşla ilgili değildir. Nitekim Pavlos'un kendisi de diyor, bir insanın bu dünyada yaptığı işler, yani boş şeylerle uğraşmış ve Rab için hiçbir şey yapmamışsa, onun o işleri yanacaktır. ama kendisi kurtulacaktır. Ne var ki bu kurtuluş ateşten geçercesine olacaktır. Ezra kitabı 2. bölüm 41. ayette İsrail'e geri dönenler arasında ezgicilerin olduğu da söyleniyor ki bunlar Asaf oğullarıydı. İsrail'e geri dönen ilahicilerin sayısı 128 idi. Hamd ve sevinç ruhu onların yüreklerinde ve yaşamlarındaydı. İlahi söylemek için birçok nedenleri vardı. İlginçtir, İsrail'e geri dönen ilahicilerin sayısı geri dönen Levililerden daha çoktu. Kahinlerin soyundan Havoya oğulları, Hakkos oğulları ve Gilatlı Berzilya'nın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Berzilya'nın oğulları. Bunlar soy kütüklerini aradılar ama yazılı bir kayıt bulamayınca kahinlik görevi ellerinden alındı diyor Ezra 2. bölüm 61-62 ayetlerde. Burada üç kahin ailesi İsrail ulusuna ait olduklarını, İsrail soyundan geldiklerini kanıtlayamamışlardı. Bunu resmi soy kütüklerinden kanıtlayamadıkları için kahinlikten çıkarıldılar. Bununla birlikte onların İsrail'e dönen kafileyle birlikte geri dönmelerine izin verildi. Bugün Tanrı çocuğu kendisinin Tanrı'nın çocuğu olduğunu bilmek zorundadır. Pavlos, ben kime iman ettiğimi biliyorum diyordu. Bizler de kurtulduğumuzu bilen kimseler olmalıyız. İnşallah kurtulurum, umarım cennete giderim diyerek işi Tanrı'ya bırakmışsanız büyük bir tehlike içerisinde olduğunuzu size söyleyebilirim. Çünkü kurtuluş konusu inşallahlara kalmış bir konu değildir. Umarım konusu değildir. İnsan kurtulduğunu bilmek zorundadır. Paulus'un söylediği şu söze iyice kulak verin. O kurtulduğundan emin olduğunu şu sözlerle dile getiriyordu. İşte onun için bu işkenceleri çekmekteyim ama utanç duymuyorum. Çünkü kime iman ettiğimi biliyorum. Benim ona güvenle verdiğimi o güne dek koruyabilecek güçte olduğuna güvenim vardır. 2. Timoteos 1 ayet 12. Ezra 2. bölüm 64-75 ayetleri arasında bütün halk toplam 42.360 kişiydi diyor. Ayrıca 7.337 köle ve cariye, kadınla erkekli 200 ezgici diyor. Kutsal yazıların bu kesimi Zerubabel'in önderliğinde Yeruşalim'e geri dönen kafilede yer alan insanların sayısını bildirir. Toplam aşağı yukarı 50.000 kişi. Kahinler, Leviler, halktan bazı kişiler, ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kendi kentlerinde yaşamaya başladılar diyor Ezra 2. bölüm 70. ayette. Ezra 2. bölüm 68-70 ayetler arasında görüyoruz ki Yahudiler ülkelerine geriye döndüklerinde yani Yeruşalim'e vardıklarında bazı aile fertleri yani ailenin başta gelenleri Tanrı'nın tapınağının yapılması için gerekli malzemeleri tedarik ettiler. Kahinler için de giysiler bağışladılar. Bundan sonra halk kendilerine ait olan kentlerde yaşamaya başladı.